Ayrım 41.
Günümüzde İngiltere'nin yerini alan emperyalist güçler petrol jandarmalığı yaparken eski strateji uygulamakta, azınlıkları, etnik grupları, ayaklanmaları ve iç karışıklıkları istediği dengeleri sağlamak, isteklerini bölge devletlerine benimsetmek üzere kullanmaktadırlar. Bu arada komşularımızın Şeyh Said ayaklanması ile ilgili tutumu ilgi çekicidir. İran baştan beri ayaklanmayı desteklemiş, silahları kendi sınırından kaçırmış, baş kaldıran çeteleri toplayarak kendi topraklarında beslemiştir. Ermeniler Kürt ayaklanmasını desteklemeye koşmuşlar, para ve silah yardımları yapmışlardır. Cumhuriyete karşı olan tüm iç ve dış güçler Şeyh Said ayaklanmasının arkasında destekçi olarak yerlerini almışlardır. Cumhuriyet yönetiminin bu durumunun farkına vararak ayaklanmayı sert bir biçimde bastırması, gerici ve anti-cumhuriyetçi çevrelerce panik yarattı. Düşmanca amaçlar ardında olan büyük devletler, komşular ve azınlıklar bunlardan vazgeçmek zorunda kaldılar. Şeyh Said ayaklanması, cumhuriyetçilerin ve devrimcilerin eserlerini korumak için nedenli uyanık olmaları gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyet yönetimine ve düzenine kuruluşundan bu yana çeşitli tepkiler olmuştur ve daha da olmaktadır. Başlangıçta saltanatçı ve ilafetçi çevrelerin destekledikleri tepki eylemlerine daha sonraları komşu ülkeler, emperyalist güçler ve azınlıklar da yardımcı olmuşlardır. Hepsinin birleştikleri amaç Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak olunca aralarında doğal bir işbirliği ve yardımlaşma başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana anti-cumhuriyetçi cephede bir sarsılma olmamış, aksine her geçen gün cumhuriyet düzenini çökertmek için örgütlenen girişimler fazlalaşmıştır. Tarihten gelme çok yapılı toplum ögelerinin kullanılmasından, ekonomik darboğazlıların yaratılmasına, anarşik olayların kışkırtılmasından iç savaş yaratma girişimlerine kadar her türlü politikaların denendiği cumhuriyetçi çökertme girişimleri yarım yüzyılı aşkın bir süredir başarıya ulaşamamıştır. Cumhuriyet yönetimi altında geçen her yılda genç Türkiye devleti giderek daha da güçlenmiş, zorlukları yeni yeni artık yenilemeyecek bir düzeye gelmiştir. Demokratik rejimin yerleşmesi üzerine cumhuriyete tepki olarak gelişen eylemler artık siyasal örgütlenme ile savaşımlarını sürdürebilmektelerdir. Cumhuriyetin yarım yüzyılda sağladığı en büyük başarılardan birisi anti-cumhuriyetçi siyasal akımlara örgütlenme özgürlüğünü tanımış olmasıdır. Tepkiler dağınıklıktan kurtulup örgütlendikçe cumhuriyet yönetimi de bunlara karşı tutum değiştirmiştir. Cumhuriyetin bekçisi Atatürkçü güçler günümüzde tüm anti-cumhuriyetçi eylemlerle baş edebilecek güce sahip olmuşlardır. Bu nedenle cumhuriyete karşı eylemler eski oranla artık ciddi tehlike olmaktan uzaklaşmıştır. Çağdaş toplum yapısının özellikleri benimsendikçe tepkiler tehlikeli olmaktan çıkmıştır. G. Demokrasi denemeleri. Atatürk'ün yaşamı boyunca en büyük isteklerinden birisi Cumhurbaşkanlığından çekilerek partisiyle muhalefete geçebilmekti. Bu isteğini içtenlikle çeşitli toplantılarda dile getirmiştir. Yanındaki arkadaşlarını göstererek herkesin cumhurbaşkanı olabileceğini, bu makamı halkın üstünde görmemek gerektiğini, zaten yönetimin halkın elinde bulunduğunu, muhalefet görevinin ise çok daha önemli olduğunu söylerdi. Dipnot 47. Ali Kılıç, Atatürk ve Cumhuriyet, Milliyet Gazetesi, 2 Kasım 1970, her hafta bir sohbet, konuşan Abdi İpekçi. Bu düşünceyle Cumhuriyet'in ilanından sonra karşıt bir siyasal partinin oturtulması için hoşgörülü davrandı. Hatta daha da ileri giderek bazı milletvekillerine bu konuda görevler verdi. Kendisine karşıt olan bazı arkadaşlarının ve milletvekillerinin başka bir parti kurarak örgütlenmelerine ses çıkarmadı, olayları izledi. Demokratik yaşamı getirtebilecek bazı gelişmelere katkıda bulundu. Ve böylece onun zamanında iki kez karşıt parti denemeyi uygulamaya konuldu. Ne var ki yeni kurulan iki siyasal partinin adında Cumhuriyet sözcüğü bulunmasına karşın bu iki parti sonunda Cumhuriyet düşmanlarının eline geçti. Ülke çapında örgütlenirken parti şubelerini gerici güçler ellerine geçirerek anti-cumhuriyetçi politikalarının merkezi durumuna soktular. Atatürk iyi niyetli girişimlerin kısa sürede Cumhuriyet'e karşı çizgide gelişmelerine hiçbir zaman izin vermedi. Cumhuriyet ilkeleri ve devrimler doğrultusunda bir demokrasi uygulaması düşünülebilirdi. Muhalefet de bu çerçevede olmalıdır. Cumhuriyet daha güçlenmeden kendisini yıkmak amacına olan çevrelere siyasal örgütlenme hakkı tanıyamazdı. Atatürk'ün girişimi üzerine bazı komutanlar askerlikten ayrılmışlardı. Milletvekili olarak siyasal yaşamlarını sürdürürken Atatürk'ün karşısında yer alan diğer arkadaşları ve iddiatçılarla birleşerek 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Refet ve Rüştü Paşaların Halk Partisi'nden 11 kişilik bir grup olarak istifalarını diğer ayrılmalar izledi. Yeni partinin tüzüğünde egemenliğin halkta bulunduğu, cumhuriyet yönetimini yaşatmak ve geliştirmek politikası izleneceği, liberalizm ve demokrasinin partinin ana görüşleri olduğu, anayasanın halkın isteğiyle değiştirilebileceği, dine saygılı olunduğu, yönetimde merkezciliğin kaldırılacağı, doğal koşullara göre illerin yeniden düzenleneceği, işçi ve işveren haklarının eşit düzeylerde savunulacağı, devletin tekelci ekonomik girişimlerinin sınırlandırılacağı, eğitimde terbiyenin asıl sayılacağı, merkez örgütlenmesinin yurt düzeyinde yaygınlaştırılacağı, İstanbul'un yeniden ekonomik merkez yapılacağı açıkça yazılmıştır. Yeni parti İstanbul ve Urfa'da ilk şubelerini açmıştı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası birden ülkedeki havayı değiştirdi, siyasal yaşama canlılık geldi. Dipnot 48. Feridun Kandemir. Siyasi Dargınlıklar 3. Ekicigil Tarih Yayınları, İstanbul 1955, sayfa 17. Cumhuriyetin ilanından sonra arka arkaya hızla yapılan devrimlerin toplumda bazı sarsıntılar yaratması ve tepkilere neden olması doğal bir sonuç olarak görülebilir. Dipnot 49, Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, 1924-1930, Ankara 1972, sayfa 63. Cumhuriyet yönetimi uygulamaya geçtikçe mecliste ve parti grubunda büyük tartışmalar çıkmaya, hükümet ağır biçimlerde eleştirilmeye başlandı. Muhalefet gruplarının eleştirilerine ağır yanıtlar verilince Rauf Bey ile arkadaşları Halk Fırkası'nda kalamayacaklarını anlayarak topluca istifalarını verdiler. İstifa mektubunda birlik ve beraberlik içinde çalışma yolunun seçildiği bildirildi. Yeni partinin mecliste 30 milletvekili vardı. Kazım Karabekir parti başkanlığına getirildi. Onun ordu işlerinde kalarak hükümete girmemesi saygınlık sağlıyordu. Başta seçimlere katılınmayacak, yavaş yavaş Anadolu'da örgütlenme tamamlanacaktı. Örgütlenme biraz ilerledikten sonra seçimlere gidilecekti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye'de Batı ölçülerine göre kurulan ilk parti olduğunu öne sürüyordu. Yöneticilerine göre geçmişteki tüm partiler belirli bir siyasal rengi olmayan kişisel iktidar topluluklarıydı. Halk Fırkası bile ayrıntılı bir programa değil, herkes tarafından benimsenebilecek genel ilkelere dayanıyordu. Terakkiperverlerin programlarındaki ilkeler Halk Fırkası'ndan önemli ölçülerde ayrılıyordu. Yeni parti ödeminin ülkede denge sağlamak ve anayasa düzeni içinde her çeşit baskıya karşı koymak olduğunu belirtiyordu. Kişi ya da zümre üstünlüğüne karşılık birey özgürlüğü ve ulusal birlik korunacaktı. Din ve devlet işleri ayrı olacak ama din hor görülmeyecek, dine saygı gösterilecekti. Ekonomik alanda devletçilik yerine serbest girişim asıl olacak, yabancı sermaye yatırımları desteklenecekti. Tüm tartışmalar ve basın özgürlüğü güvence altına alınacaktı. Kısacası yeni parti üyeleri ülkede daha fazla özgürlük istiyordu. Halk Fırkası kendi içinden ayrılan terakkiperverlere karşı başta takındığı tutumla onları cumhuriyetin güvenliğini, dolayısıyla geleceğini tehlikeye sokan kuşkulu kişiler olarak görüyordu. Tartışmalar giderek sertleşince Mustafa Kemal birkaç ay sonra muhalefet partisini yatıştırabilmek için İsmet Paşa'yı başbakanlıktan çekti ve yerine daha liberal tanınan Fethi Bey'i başbakan olarak atadı. Halkçıların aşırı kanadı Fethi Bey'in yeni partiye karşı yumuşak davranmasını önleyebilmek için uğraştı ama başaramadı. Fethi Bey'in çabalarına karşın hava giderek sertleşiyordu. Yolsuzluklarla ilgili bir siyasi kampanyayı başlatan Halit Paşa'nın mecliste öldürülmesi bardağı taşıran damlalardan biri oldu. Ülkede tam anlamıyla bir gerginlik doğdu. Olaylar Terakkiperver Parti'nin kapanmasına doğru gelişiyordu. Başbakan Fethi Bey dikkatli ve anlayışlı tutum izlemesine karşın gene de aşırı yayınlar yapan bir gazeteyi kapatmak zorunda kalınca muhalefet partisinin şiddetli eleştirilerine hedef oldu. Mecliste yargı kararı olmadan gazete kapatmanın Cumhuriyet ilkelerine ters düştüğü ileri sürüldü. Eleştiriler sonraları çekişmelere dönüştü. Kör dövüşü biçiminde gelişti. Yaklaşan seçimler de bu kızışmayı artırıyordu. Bu arada Şeyh Said isyanı patlayınca durum tehlikeli bir noktaya geldi. Halk Fırkası'nda muhalefet partisinin bu ayaklanmayı kışkırttığı ve desteklediği biçiminde bir kanı yaygınlaşıyordu. Partinin partizan kanatları terakkiperver fırkanın kapatılmasını açıktan istemeye başlamışlardı. Muhalefet partisinin programında açıkça belirtilen dine saygılı olunduğu hükmüne dayanılarak kapatılma işlemlerine başlandı. Muhalefetin direnmesine karşılık işlemler yürütülürken Kazım Karabekir ayaklanmaya karşı hükümetle muhalefet partisinin beraber hareket edeceğini açıklayınca ülkede biraz yumuşama görüldü. Hükümetin önlemlerini yetersiz gören Halk Fırkası grubu hükümeti düşürdü ve yerine İsmet Paşa yeniden Bakanlar Kurulu'nu oluşturdu. Yeni hükümet takriri sükun yasasıyla beraber sert önlemlere yöneldi. Cumhuriyetin tehlikeden kurtarılması için alınan yasal ve askersel önlemler kısa zamanda sonuç verdi, ayaklanma bastırıldı. Ülkede doğmaya başlayan anarşik havaya son verildi. Basın yoluyla kalkışılan kışkırtmalara izin verilmedi. Bu arada muhalefet partisinin merkezi ve şubeleri aranarak durum değerlendirilmesi yapıldı. Mustafa Kemal'e karşı bazı eylemlerin planlandığı saptandı. İzmir suikast girişimi ise bardağı taşıran son damla oldu. Bu girişime Terakkiperver Fırkası üyesi olan eski iddiatçıların adı karışınca muhalefet partisinin kesin olarak kapatılmasına karar verildi. Yapılan incelemeler Cumhuriyet Halk Fırkası'nı İttihat ve Terakki durumuna getirmek isteyenlerin bu işte başarısızlığa uğramaları üzerine devrimci gidişe ve Cumhuriyet'e karşı çıktıklarını, gaziye düşman kesildiklerini açıkça ortaya koymuştu. Sanıkların hepsi monarşinin yetiştirdiği, çağını aşmamış ve cumhuriyeti anlamamış insanlardı. Osmanlı İmparatorluğunu batıran ve Türk ulusunun geleceğini tehlikeye sürükleyen İttihat Terakki diktatörlüğünün düşüğüyle yaşayan eski kalıntılar, Kurtuluş Savaşı'nı eski durumlarının yerine getirmek için kullanmaya çalışmışlar fakat başaramamışlardır. Cumhuriyet düzeni tüm düşlerini yıkmıştır. Yeni cumhuriyetin simgesi olan Mustafa Kemal'i öldürerek geçmişe kavuşacaklarının umudunu etmişlerdir. Eskiye dönüş amacı onları terakkiperver fırka içinde bir araya getirmişti. İzmir suikasti sanıkları İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmışlar ve 15 kişi asılmıştır. Bu olay, Türk devriminin ve Cumhuriyet'in düzeninin her çeşit engellemeye karşı yürüdüğü ve çağın gerçeklerini kavrayamayanların dökülüp kaldıklarını gösteren en iyi örneklerden birisidir. Olayların hafiflemesi üzerine istiklal mahkemeleri bir yıl sonra kaldırılmıştır. Ne var ki Atatürk'e suikast amacıyla gene de bazı girişimler saptanmıştır. Bursa, Menemen, Kozan, Siirt gibi kentlerde dine dayalı küçük ayaklanmalar, tarikatçı girişimler düzenlenmiş fakat başarısız kalmış. Adı ilerici olan bir partinin gericilik yuvasına dönüşmesi Cumhuriyet'in ilk demokrasi denemesi açısından büyük bir şanssızlıktı. Cumhuriyet yönetimi muhalefet örgütlenme özgürlüğü verebilecek olgunluğa daha gelmemişti. Yaşam savaşı verilirken düşmanların yok etme özgürlüğünü tanımak beklenemezdi. Cumhuriyet'in demokrasi ile tamamlanabilmesi için daha bir süreye gereksinme vardı. Bazı yasal ve yönetsel düzenlemelerle eksikliklerin giderilmesi gerekiyordu. Cumhuriyet düşmanlarının bir daha bu düzeyde örgütlü saldırıya geçmelerine şans tanınamazdı. İzmir suikastı üzerine bu kente giden Atatürk, "Benim zayıf bedenim bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır." diyerek kendisinin ortadan kaldırılmasıyla Cumhuriyet düzenine son verilemeyeceğini açıkladı. Ne var ki yine de kurduğu cumhuriyetin demokratik olmasını ve kendi yaşamında demokrasiye geçirmesini istiyordu. Bunun için her türlü özveride bulunmaya hazırdı. Sistemin halk egemenliği çevresinde işleyebilmesi, yöneticilerin halktan uzaklaşmamaları için çok partili demokrasiye geçilmesi zorunluluk taşıyordu. Kendi sağlığında partiler arasında cumhuriyet düzeni adına hekemlik yapmak istiyordu. Partiler arası yarışmanın cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde gelişmesine ve yerleşmesine çalışıyordu. Bu amaçla yakın arkadaşlarının bir muhalefet partisi kurarak işe başlamalarını istiyordu. Bir gün Fethi Okyar'ı yanına çağırarak, "Her önüne gelen başkan iki dosya alıp geliyor bana. Güllük gülistanlık gösteriyor her şeyi. Mecliste bir politik muhalefet yok ki. Ben durumun aslını anlayayım. Sen bu görevi yapacaksın diyordu. Yurt gezilerinde hükümetten birçok yakınmaları yerinde gözlemleyince Atatürk içtenlikle ikinci bir siyasal partinin kurulması için hazırlıklara başladı. Fethi Bey'i yeni bir parti kurmakta görevlendirdi. Yalnız iki önemli koşulu vardı. Bunlardan birincisi, Cumhuriyet sürekli yaşayacaktır ve rejime dokunulmayacaktır. İkincisi, Türkiye Devleti laik kalacaktır. İşte yeni kurulacak olan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın muhalefeti bu çerçeve içinde gelişiyordu. Dipnot 51, Celal Bayar, Atatürk'ten Hatıralar, Sel Yayınları, İstanbul 1955, sayfa 144.